Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erkam Radyo başında bizi dinleyen siz sevgili kitap dostlarını, kıymetli kültür insanlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak bu haftaki programımıza başlamış bulunuyoruz efendim. Kıymetli dostlarımız, yeni bir yıl, evet, miladi olarak takvim yapraklarının yeni bir yıla evrildiği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Elbette ki zaman hızlı bir şekilde akıyor ve ömür de bir taraftan tükeniyor. Ve dolayısıyla Rabbimizin bize bahşetmiş olduğu sayılı nefeslerimiz her geçen gün azalıyor. Elbette ki bizim kültürümüzde, dinimizde, anlayışımızda, manevi değerlerimiz içerisinde yılbaşı, tırnak içerisinde yılbaşı olarak adlandırılan bir kutlama ya da herhangi bu manada yapılacak olan bir kutlama söz konusu değil. O açıdan bu bizim mevzumuzun dışında, belki bunu bir sosyolojik vaka olarak konuşmak olabilir ama bunun artısını, eksisini ya da faydasını, zararını tartışacak bir mevzu da değil bu. Zira bizim kültürümüzde bu anlamda, yani günümüzdeki yapılan şekliyle herhangi bir yılı, yılın bitmesini kutlamak gibi bir geleneğimiz, bir anlayışımız söz konusu değil değerli dostlarımız. Onun için bu konuyu hızlı geçerek şunları ifade edebiliriz. Sadece takvim yapraklarının 2025 yılı olarak son bulması ve 2026 yılının yeniden tekrar bir yıl olarak başlaması söz konusu. Dolayısıyla şuradan bakılabilir belki bu tür olaylara. Zaman aktı ve bitti. 365 gün sona erdi. Biz yeni bir 365 güne başlıyoruz. Belki bu zamanı değerlendirirken geçen günlerin nasıl olduğunu ve gelecek günlerimizin de nasıl olması gerektiğini düşünebiliriz, değerlendirebiliriz. Türk Dil Kurumu, sevgili dinleyenlerimiz, kitaplarımıza geçmeden önce hem bu konuyla alakalı fikirlerimizi sizlerle paylaşalım. Türk Dil Kurumu 2025 yılının kelimesini vicdan, dijital vicdan olarak belirlemiş. Her sene bir kelime belirliyor. Bu sene de dijital vicdan olarak belirlemiş. Evet, dijital medyanın, dijital hayatın, daha doğrusu sanal dünyanın hayatımıza girmiş olduğu bir çağda yaşadığımızı ifade edersek ve bunun farkında olursak şayet, o zaman bu dijital vicdanın ne olduğunu biraz daha kolay anlayabiliriz. Zira insanların daha çok artırılmış gerçeklik olarak ifade edilen sanal dünyada kendilerine bir yer bulmaları ve orada hayatlarını sürdürmeleri artık bir vaka. Hatta bu yapay zeka çıktıktan sonra değerli dostlar, gerçekten zaman zaman sosyal medyada, sanal medyada, ki bunu da ayırmak lazım, sosyal medya ifadesi de çok fazla doğru değil. Sanal medya ifadesi daha doğru. Çünkü sosyal medya dediğimizde bir sosyalleşme, insanların karşılıklı bir işler yapması anlamında kullanılıyor ama tamamen bireyin kendi dünyasında, kendini oluşturduğu bir dünyada bir hayat sürdürmesi olduğundan dolayı sosyal medya ifadesi de çok doğru olmasa gerek. Sanal medya daha doğru. Sanal medyada yapay zeka maharetiyle yapılan bir takım videoları artık insanlar gerçek olarak algılıyorlar. Gerçekten ayırmak da zor, yani gerçek mi değil mi diye. Demek ki bu algı her geçen gün insanların hayatında bir gerçekmiş gibi ortaya sunulacak ve hakikat olanla, gerçek olanla olmayanın ayrımı hakikaten zor olacak. Onun için Türk Dil Kurumu bu 2025 yılını dijital vicdan olarak kavramını, 2005 yılının kelimesini dijital vicdan olarak belirlemiş. Zira bu dijital hayatın içerisinde öyle bir insanlık bir savrulmaya doğru, bir bozulmaya doğru, ahlaki ve manevi değerler noktasında öyle bir yok olmaya doğru ilerliyor ki ne bir efendim milli değer kalıyor, ne dini değer kalıyor, ne insani erdemler kalıyor. Her birisini adeta bir tarafa savuran bir anlayışla bu dijital mecralarda her insan önüne geldiği şekliyle rastgele önünü sonunu düşünmeden bir davranış ortaya koyuyor. Allah sonumuzu hayreylesin diye dua etmekten başka bir şey söyleyemiyoruz. Ama şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Her birimiz evvela kendimizden sorumluyuz. Arkasından çocuklarımızdan, ailemizden, evlatlarımızdan sorumluyuz. Veya da temas ettiğimiz, etki ettiğimiz insan gruplarından sorumluyuz. Dolayısıyla bizim tek başımıza bu kadar bir bozulmaya gücümüz yetmeyebilir ama kendimizi korumaya, çocuklarımızı korumaya, ailemizi muhafaza etmeye herhalde gücümüz yeter diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. O cümleden Oxford Üniversitesi de geçtiğimiz yıl yani 2024 yılını dijital çürüme olarak belirlemiş. Yani yılın kavramı olarak. Evet, dijital çürüme ayrıca tartışılması gereken, düşünülmesi gereken bir konu. Evet, bozulma, dezenformasyon ya da çürüme dediğimiz hadise gerçekten toplumların zaman zaman farklı katmanlarında gözümüze değen ve gördüğümüz şeyler. Bu çürümenin içerisinde biz de varız. Yani kendimizi de bunun içine katmamız gerekiyor. Bundan ayrı değiliz çünkü biz bu gezegende yaşıyoruz, bu dünyada, bu insanlıkla beraber yaşıyoruz. Bu çürümeden nasibimizi almış oluyoruz. Son yıllarda bu biraz daha hızlı oldu maalesef. Olmaya da devam ediyor. Bakalım dünyanın sonu nereye varacak ama her zaman iyinin ve iyilerin sesinin daha fazla çıkması gerekiyor. İyiliği savunanların, güzelliği savunanların, insanlığı, erdemi, ahlakı, değerleri ve insan olarak var olmayı, fıtrata uygun bir hayat tarzıyla var olabilmeyi her zaman seslendirmek ve bunu söylemek gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, güzel kitaplar var önümde. Bu kitaplarla devam edelim inşallah. Yine Erkam Yayınları'ndan çıkan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin bir kitabını inşallah sizlere takdim etmeye gayret göstereceğim. Günümüz problemlerinin tedavisinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim düsturları ismini taşıyan bir çalışma bu elimdeki. Evet, kitabın üst başlığı çok gerçekten güzel. Günümüz problemlerinin tedavisinde. Demek ki günümüzde bir problem söz konusu, insanlığın içinde olduğu bir problemli durum söz konusu ve bu problemli durumun mutlaka tedavisinin yapılması gerekiyor. İşte bu tedavinin yapılması hususunda da vahyin, yani Kur'an-ı Kerim'in ve arkasından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söyleyeceği sözler var, ortaya koyacağı prensipler var. İşte eğitim dediğimiz hadise, kıymetli dinleyenlerimiz, sadece okul sınıflarından ibaret değildir. Yani eğitim denildiğinde bizim aklımıza ilk anda bir okul, okulun içerisinde sınıflar, öğretmenler, okul müdürü ya da herhangi bir eğitim kurumu gelebilir ama öyle değil. Hayatın başından sonuna hepsi bir eğitim olarak düşünmek gerekiyor hayatı. Ailede eğitim, iş yerinde eğitim, efendim camide eğitim, okullarda eğitim, yolda giderken, otobüslerde, toplu taşıma araçlarında aslında insan her daim bir eğitimle karşı karşıya. Ya eğiten olur ya da eğitilen olur. Yani ya hoca olur ya da öğrenci olur. Dolayısıyla kendimizi bu misyon içerisinde görüp hayatımızı da bu minval üzere sürdürmekle bir taraftan sorumlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Diyor ki muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi, bu kitabının arka kapak yazısında sevgili dinleyenlerimiz, muhakkak ki mümin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz karşısında onun manevi ürperişlerini ve bedi duygularını ruhunda hissettiği, iç dünyasını nefsaniyete ait bütün çizgi ve görüntülerden boşalttığı vakit onun muhabbetinden bir hisse alma ve onunla aynileşme yolunda demektir. Demek ki bir Müslümanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile aynileşebilmesi için onun bedi duygularını ve manevi ürperişlerini ruhunda duyması gerekiyor. Yine iç dünyasını nefsaniyete ait bütün çizgi ve görüntülerden boşaltması gerekiyor. Hani hane mamur olmazsa padişah varmaz o eve mealinde bir söz vardır. Hane mamur olmazsa oraya sultan, oraya padişah niçin gelsin? Hanenin yani gönül dünyamızın evvela bir mamur olması lazım. Yani düzenli, temiz, efendim her türlü kötü duygulardan, kötülüklerden, kıskançlıklardan, efendim olumsuzluklardan arınmış olması gerekiyor. Biz Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğumuzu iddia ediyoruz. Buna inanıyoruz ve bunu savunuyoruz. Dolayısıyla ona ümmet olabilme noktasında olmamız gereken bir kıvamdan da bahsetmek gerekiyor. Nasıl onun ümmeti olacağız? Ona layık bir ümmet nasıl olacağız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koymuş olduğu o güzel hayatın yanından, yöresinden geçmediğimiz takdirde, onun sünnet-i seniyyesine dikkat etmediğimiz takdirde, onun efendim bizden istemiş olduğu o ümmet olma kıvamını yerine getirmediğimiz takdirde nasıl onun ümmeti olabiliriz? Hak dostlarını yetiştiren iki mühim esas vardır diyor kıymetli muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi. Hak dostlarını yetiştiren iki mühim esas vardır ki bunlar Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah Efendimiz'in talim, tebliğ ve irşatlarını kalben tahsil edip bu iki feyiz menbaına muhabbetle ram olmaları. Evet, bu önemli bir cümle. Tekrar edelim sevgili dinleyenlerimiz. Bir insanın hak dostu olabilmesi için ya da hak dostlarını yetiştiren iki tane mühim esas. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah Efendimiz'in talim, tebliğ ve irşatlarını kalben tahsil etmek. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bizden istemiş olduğu tebliğ hayatı, irşat hayatı, efendim bunları talim etmek ve bunlara kalben inanmak ve yürekten bunları yapmak ve aynı zamanda bu iki feyiz menbaını yani Kur'an-ı Kerim ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel hayatını bir menba olarak görüp onlara muhabbetle ram olmak. İşte bu özellikleri yerine getiren insanlar hak dostu olabiliyorlar. Hasbi ve samimi, ihlaslı bir şekilde. Bütün hak dostlarının adeta sözcüsü mevkiinde olan Hazreti Mevlana bu hakikati şöyle işaret ediyor, şöyle ifade ediyor. Yaşadığım müddetçe ben Kur'an-ı Kerim'in gönüllü bir kölesiyim. Evet, men bende-i Kur'anem eğer can deram men haki ri Muhammed muhtaram. Yaşadığım müddetçe ben Kur'an-ı Kerim'in bir bendesiyim, bir kölesiyim. Ben o mümtaz peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun tozuyum, toprağıyım diyor Hazreti Mevlana. Ne kadar güzel söylemiş değil mi? Peygamberin yolunun tozu toprağı olabilecek kadar bir mahfiyet içerisinde olabilmek. İşte Mevlana'yı Mevlana yapan özellik de bu. Kur'an'ın kölesi olmak ve peygamberin yolunun tozu olmak. Herhalde bir ümmet olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ümmeti olarak bizlerin de bu kıvamda olma gayreti olması gerekiyor diye düşünüyorum. İşte sevgili dinleyenlerimiz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kitabını, daha doğrusu onun eğitim düsturlarını anlatan bu güzel kitabı muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi kaleme almış ve Erkam Yayınları da bu kitabı neşretmiş. Eğitimin ne kadar ehemmiyetli olduğunu ayrıca burada izah etmeye gerek yok. Ayrı bir fasıl tabii ki, ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda her anı bir eğitimle geçiyor. Sahabe-i kiramı eğitiyor, çocukları eğitiyor, efendim hanım sahabileri eğitiyor, diğer taraftan zengini, fakiri, efendim ilim sahibi olanı, olmayanı, herkesi adeta kendi rahle-i tedrisinden geçiriyor. Evet, kitabın muhtevasına baktığımızda sevgili dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın ve ahiretin unutulduğu her devir cahiliye devridir. Yani cahiliye devri dediğimizde İslam tarihinde sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o yaşamış olduğu güzide zaman dilimi olarak, asr-ı saadet dilimi olarak düşünmeyelim. Yani o zamanki cahiliye devri değil. Hani Arif Nihat Asya merhum ifade ediyor ya, Naat-ı Şerif'inde, Ebu Cehil ölmedi, Ebu Leheb kıtalar dolaşıyor. İşte cahiliye devri dediğimiz hadise bir zihniyet meselesidir. Her daim Ebu Leheb'lerin, Ebu Cehil'lerin var olduğu bir dünyada demek ki her daim bir cahiliye dönemi yaşanıyor. Ve her daim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu çağrısını dünyaya haykıran, dünyaya söyleyen insanlar da var. Asr-ı saadet çağında ilahi kelimetullah için canını veren, şehadet şerbetini içen ve bu yolda canını feda eden o kadar sahabe-i kiramın bir manada bugün de aynı şekilde o çağrıyı devam ettiren, dünyaya haykıran insanların olduğunu söylemek gerekiyor. Yani hani Kur'an-ı Kerim'de ve kul ca'al hakku ve zahaqal batil innel batile kana zahuqa. De ki hak geldi, batıl zail oldu. Zaten batıl zail olmaya mahkumdur. Yani hak ve batıl mücadelesinin dünyanın her tarihinde her daim var olduğunu bilmek gerekiyor. Asıl mevzu burada biz hangi taraftanız? Biz neyin sesini yükseltiyoruz? Biz neyin temsilciliğini yapıyoruz? Bunun farkında olmak. Hayatımızı Efendimizin örnek hayatıyla tanzim edebilmek. Evet, günümüz modern cahiliyesinden kurtuluşun tek çaresi. Günümüzün modern cahiliyesinden kurtulmanın tek çaresi hayatımızı Efendimizin örnek hayatıyla tanzim edebilmek. Efendimizin o güzel hayatında yürümüş olduğu manevi yolda onun ayak izlerine basa basa bu hayatı tamamlayabilmek. Evet, bütün bir Müslümanın yegane hayatının gayesi bu olmaz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, en güzel örnek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üsve-i hasene. En güzel örnek, ahlakı en güzel, hayatı en güzel, yaşayışı en güzel, yüzü en güzel, konuşması en güzel, sosyal münasebetleri en güzel. Yani dünyada ne kadar güzellik varsa hepsi Peygamber Efendimiz'de toplanmış, mündebiç olmuş ve en güzel örnek olmuş Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aile hayatıyla örnek olan Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı yaşayıp yaşatmakta örnek olan bir peygamber, her hususta en güzel örnek olan bir peygamber, kardeşliği yaşatan ve yaşattıran bir peygamber, sehaveti öğreten, merhameti talim ettiren, infak ve isarı talim buyuran, Allah yolunda hizmet ve gayretle örnek olan bir peygamber, sabrı ve hale rızayı bize öğreten bir peygamber, gönül kazanmanın derdinde olan bir peygamber, Allah için affetmeyi öğreten bir peygamber, yetişmiş insan mirasına değer veren bir peygamber, faydalı ilim nedir onu bize öğreten bir peygamber. Evet, eğitime en çok muhtaç olan insandır. Cenab-ı Hak peygamberleri şu üç vazifeyle göndermiş. Ümmetine ayetleri tebliğ etmek ve insanların iç alemini temizlemek, kitap ve hikmetle kalbi eğitim yapmak. Peygamberlerin vazifeleri bu. Dolayısıyla bir eğitimcinin bütün eğittiği insanlara, öğrencilerine bu gözle bakması gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Nedir onu tekrar edelim. Kitap ve hikmetle kalbi eğitim yapması, yani kalbin eğitimini gerçekleştirmek, insanların iç alemini temizlemek. Bir insana, bir öğrenciye akademik olarak birçok bilgi yükleyebiliriz ama kalbini kazanamamışsak ya da kalbine o eğitimi verememişsek herhalde birçok şeyi eksik yapmış oluruz diye düşünüyorum. Bu kitabı Özellikle öğretmenlerimize, hocalarımıza şiddetle tavsiye ediyorum değerli dostlar. Tekrar edelim ismini. Günümüz problemlerinin tedavisinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den eğitim düsturları. Bir öğretmen olarak Allah Resulü nasıl bir öğretmendi? Bir muallim olarak nasıl bir muallimdi? İşte bu kitabın sayfaları arasında bunu okuyabiliriz, görebiliriz değerli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar, Erkam Yayınları'ndan çıkan bu çalışmayı sizlere tavsiye ediyorum. Efendim, kısa bir araya gidelim sevgili dinleyenlerimiz. Kitap Dünyası programında ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi tekrar muhabbetle selamlıyoruz. Birinci bölümün vaktini biraz aştık doğrusu sevgili dostlar. Bizim programımız normalde biliyorsunuz yarım saat sürüyor. 15 dakika birinci bölüm, kısa bir eser arası veriyoruz. Arkasından da ikinci bölümü de 15 dakika olarak icra etmiş oluyoruz. Ancak bu programda, ki zaman zaman bazı programlarımızda oluyor, birinci bölümü biraz uzun tutuyoruz. İkinci bölümde de kalan dakikamızı o şekilde kullanıyoruz. Şimdi güzel bir çalışmayla devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. Ahmet Kılıç imzasını taşıyan ve Nobel yayınlarından çıkmış ahlaki liderlik teorisi bağlamında eğitimde liderlik ve ahlak. Nurettin Topçu, Erol Güngör örneğinde bu konu ele alınmış. Evet, bu kitabın tabii ismi dikkatimi çekti benim ama daha çok dikkatimi çeken Nurettin Topçu bağlamında onun ahlaki liderlik teorisini anlatan bir çalışma olması hususunda dikkatimi çekti. Nurettin Topçu malumunuz olduğu üzere yakın dönemde yaşamış Türkiye'nin fikir insanlarından, öncü insanlardan, önemli şahsiyetlerinden bir tanesi ve birçok öğrenci yetiştirmiş kendisi, aslında bir öğretmen ama yazmış olduğu eserlerle, arkada bırakmış olduğu fikri mirasla Türkiye'mizin yakın tarihinde izi olan insanlardan bir tanesi. Her insan yaratılış gereği sevdiği kişiye benzemek ister. Lakin sevme duygusu her zaman iyiye, güzele ve faydalı olana meyletmeyebilir. Bazen bireyler kişinin olumsuz davranışlarından, yıkıcı fikirlerinden ya da dış görünüşünden etkilenip onlar gibi olmayı arzu edebilir, bazen de tam tersi durumlar meydana gelebilir. Bu durumların meydana gelmesinde bireyin liderlik özelliği önemlidir. Yani insanın etkilendiği insan ya da bir insan birilerini etkiliyor ise bu insanın bir takım liderlik özelliklerinin olduğunu ifade edebiliriz. Herhangi bir topluluk üzerinde etkisi olmayan bir kişinin liderliğinden söz edilmesi mümkün değildir. Liderlerin sosyal hayatta etkili oldukları farklı alanlar vardır. Bu alanlardan biri de işte bu kitabın konusu olan eğitim alanındaki liderliktir. Evet, programımızın birinci bölümünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah Efendimiz'den eğitim düsturları kitabını sizlere anlatmaya çalışmıştık sevgili dinleyenlerimiz. Bu kitapta eğitimde liderlik ve ahlak, kitabın adı bu. Nurettin Topçu'nun ve Erol Güngör'ün örneklemesiyle anlatılıyor. Neden? Çünkü Nurettin Topçu hem eğitimcidir, aynı zamanda bir liderdir. Yani liderlik özelliği olan bir eğitimcidir. Eğitimde lider olarak konumlandırılan kişiler öğretmenlerdir. Gerek devletin gerek toplumun öğretmenlik mesleğine yüklemiş olduğu sorumluluk duygusu diğer mesleklere göre daha fazladır. Çünkü öğretmenlik bir milletin geleceği olan çocuklar ve gençler üzerindeki en etkili mesleklerden biridir. Öğretmenlerin öğrencilere rol model olması bir milletin geleceğinin şekillenmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda öğretmenlerin kendilerine uygun rol model olabilecek liderleri örnek alması da onların önemini arttırmıştır. Öğretmen ve öğrencilere rol model olabilecek eğitimci Nurettin Topçu ve Erol Güngör isimleri bundan dolayı bu çalışmada ahlaki lider olarak ele alınmıştır. Hem onların yaşayışlarından hem de eserlerinden hareketle ahlaki liderlik özelliği taşıyan öğretmen nitelikleri tespit edilip bu eserin sayfaları arasında incelenmiştir sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim kitap aslında bir akademik üslupla hazırlanmış. Tekrar edelim, eğitimde liderlik ve ahlak Ahmet Kılıç imzasını taşıyor ve Nobel yayınlarından çıkmış. Nobel bilimsel alt başlığında, yani Nobel yayınlarının bilimsel kitap serilerinden çıkmış. Şöyle baktığımda kitabın hazırlanış şekline baktığımda sevgili dinleyenlerimiz, bir akademik üslubun olduğunu da görüyoruz. Şöyle bakalım başlıklara. Liderlik yaklaşımları başlığı altında liderin özellikleri yaklaşımı, liderin davranışları yaklaşımları, liderin durumsal yaklaşımları, efendim etkileşimci liderlik, dönüşümcü liderlik, vizyoner liderlik, stratejik liderlik, eğitim öğretimsel liderlik, karizmatik liderlik, ruhani yani spiritüel liderlik, mentor liderlik, hizmetkar liderlik, dağıtımcı, narsistik liderlik gibi. Aslında hani liderlik derken burada sadece olumlu manada ifade etmiyor kitap. Yani liderliğin her türlü yönünü ele alıyor. Mesela bir insan narsist olup da liderlik özelliği olabilir. Efendim zalim de olabilir. Yani aynı zamanda liderdir. Dünyada çok örnekleri var. Ama öbür taraftan efendim dağıtımcı, karizmatik, sistem liderliği, vizyoner liderlik, dönüşümcü, etkileşimci liderlikler de ayrıca bu kitapta incelenmiş. Diğer ikinci bölümde ise ahlaki liderlik konusu görülüyor burada. Kavramsal açıdan ahlaki liderlik nedir? Bu anlatılmış. Ahlaki liderlikte temel faktörler eğitim, ahlak, öğretmen, müfredat, ahlaki zeka. Ahlaki liderlikle ilgili kavramsal çerçevelerin analizi diye burada görmüş oluyoruz. Daha sonra da üçüncü ve diğer bölümlerde, dördüncü bölümde ise tam bu kitabın ana omurgasını, yani örneklendirilen insanlar üzerinden Nurettin Topçu ve Erol Güngör'de ahlaki liderlik nasıl? Bunlar anlatılmış. Din ve ahlak kavramı, bireysel ahlak, toplumsal ahlak, devlet ahlakı, sanat ve ilim ahlakı, tasavvuf ahlakı, bunlar yani bu insanlarda nasıl tezahür etmiş ve bu insanlar bu kavramları nasıl yorumlamışlar? Bütün bunların açıklamalarını, izahını burada görüyoruz. Gerçekten eğitimci olup, ki her eğitimci bir manada liderdir. Yani sınıfın içine girdiği zaman bir öğretmen, o sınıfın lideridir. Okulun içine girdiği zaman bir müdür, o okulun lideridir. Ya da yurttaki insansa, yurt müdürüyse aynı şekilde. Ya da ilçedeyse oranın milli eğitim müdürü. Dolayısıyla eğitimcinin liderlik özellikleri ve ahlaki yönden nasıl yapılması gerektiğini bu kitap bize çok güzel bir şekilde anlatıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız, tekrar bu kitabı da gerçekten özellikle hocalarımıza, öğretmenlerimize tavsiye ediyorum. Nobel yayınlarından çıkmış. Nobel Bilimsel Eserler alt başlığıyla görüyoruz burada. Eğitimde liderlik ve ahlak, Nurettin Topçu ve Erol Güngör örneğini incelemiş. Ahlaki liderlik teorisi bağlamında bu kitap bize sunulmuş. Kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız, biz de bu kitabı sizlere tavsiye ediyoruz efendim. Evet sevgili dostlar, vaktimizin sonuna geldik. Erkam Radyo'da sizlerin huzurunda bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah sürçülisan ettiysek affola. İki tane güzel kitap sizlere aktardık ve hakikaten ikisi de çok güzel. İkisi de eğitimle alakalı. Birincisi Muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi'nin günümüz problemlerinin tedavisinde Resulullah Efendimiz'den eğitim düsturları ve bir diğeri ise Ahmet Kılıç imzasını taşıyan eğitimde liderlik ve ahlak Nurettin Topçu, Erol Güngör örneği isimli kitapları siz değerli dinleyenlerimize, kıymetli dostlarımıza dilimizin döndüğünce aktarmaya gayret gösterdik efendim. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte Erkam Radyo'da bizler inşallah burada olacağız ve sizleri de bekliyor olacağız. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız efendim.